Banka Finans Podcast serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben avukat Yağmur Zeytinkaya. Bu podcast serisinde banka finans alanında birçok farklı konuyu ele alacağız. Bugünkü konuğumuz ofisimizin kurumsal işler lideri avukat Özgür Kocabaşoğlu. Özgür Bey hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Bugünkü konumuz özellikle pandemi döneminde gittikçe gelişen ve yaygınlaşan ödeme kuruluşları ve ödeme sistemleri. Türkiye'de yaklaşık 440 adet fintech şirketi mevcut. 2017-2019 dönemine öncülük eden kripto para şirketlerinin yerini de 2020 yılında bankacılık işlemlerine odaklanan şirketlerin aldığını görüyoruz. 6493 sayılı kanun kapsamında ödeme hizmetlerine ilişkin akdedilecek çerçeve sözleşmelerin ve 5411 sayılı bankacılık kanunu kapsamında banka ve müşteri arasında kullanılacak sözleşmelerin uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli olarak kurulmasına da imkan sağlandı. Ödeme sistemleri şirketleri önemli ölçüde lider konumunu sürdürüyor. Fintech şirketleri ise 2020'yi yaklaşık toplam 31 milyar dolar yatırımla tamamlamış durumda. Bu sebeple pandemi etkisiyle gittikçe hız kazanan ve gelişen bir alandan bahsediyoruz. Özgür Bey, öncelikle ödeme hizmeti nedir bize kısaca anlatabilir misiniz?
Tabii deneyeyim kısaca anlatmayı. Temel mevzuatımız 6493 sayılı, biraz ismi uzun, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları hakkında kanun. Kanunun amacı kendi dibaçesinde de ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine, ödeme hizmetlerine, ödeme kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak belirtildi. Ödeme hizmeti 6493 sayılı kanunun 12. maddesinde de ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Burada yaklaşık 9 alt bent altında ödeme hizmetinin ne olduğu belirtilir. Tabii ki bir para havalesini içermesi gerekiyor. Para havalesi bir ödeme hizmetidir. Bunun dışında ödeme aracının ihraç veya kabulünü de kanun ödeme hizmeti saymıştır. Ödeme hesabına para yatırılması, ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dahil, ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemler ödeme hizmeti sayılır. Ödeme hizmeti kullanıcısının ve ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan hesaptaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dahil doğrudan borçlandırma işlemleri, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemleri ve düzenli ödeme emri dahil para transferleri ödeme hizmeti sayılır. Yine gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı işlemler ödeme işlemi sayılır. Fatura ödemelerine aracılık edilmesi de ödeme hizmeti sayılmıştır ve şirketlerin sermayesi birazdan belirteceğiz daha farklıdır. Ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabı ile ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmeti ödeme hizmeti sayılmıştır. Bu da yeni gelen düzenlemelerden bir tanesi. Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti de ödeme hizmeti sayılmıştır. Ödemeler alanında toplam büyüklük veya etki alanı açısından bankaca belirlenecek seviyeye ulaşan diğer işlem ve hizmetler de ödeme hizmeti haline getirilebilir. Burada bahsettiğimiz banka Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı ifade eder.
Özgür Bey, aslında burada şunu görüyoruz. Yani doğrudan bir ödeme hizmeti şudur şeklinde mevzuatta bir tanım yok. Nelerin ödeme hizmeti sayıldığı açıklanarak aslında bu şekilde bir tanım yapılmış.
Evet, bu Avrupa Birliği'nin düzenlemelerine de aslında paralel bir şekilde kanun koyucu burada bu alandaki gelişmeleri de bence göz önüne alarak neler ödeme hizmeti sayılabilir, neler zaten ödeme hizmetidir ama neleri de ödeme hizmeti haline getirebilir de bir esneklik sağlamış. Dolayısıyla burada Merkez Bankası tarafından yeni geliştirilecek olan ödeme hizmeti işlemlerine de ödeme hizmeti olarak sayılmasının önüne açılmış durumda. Daha enteresanı nelerin ödeme hizmeti sayılmayacağını da kanun açıkça düzenlemiş. Bu da çok ayrıntılı düzenlenmiş ama bu nedenle yani bir işlemin ödeme hizmeti olup olmadığını aslında her seferinde buradaki düzenlemelerden birine tekabül edip etmediğine bakarak değerlendirmek uygun olacaktır diye düşünüyorum.
Peki ödeme hizmeti sağlamak için Türkiye'de hizmet verecek bir ödeme kuruluşu kurmak için ne gerekiyor? Bizleri bilgilendirebilir misiniz?
Bu kanun kapsamında yetkili olan resmi kurum Merkez Bankası, yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kanunda bunu banka olarak tanımlamış durumda. Bildiğiniz gibi 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Merkez Bankası, Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun bu alandaki yetkisini devraldı. Amaç daha önce iki kurulum tarafından yürütülmekte olan bazı işlemleri yeknesak bir çatı altına toplamaktı. Ödeme kuruluşlarının faaliyet göstermesi için Merkez Bankası'ndan izin almaları gerekir. Daha önce bu izni belirttiğimiz gibi BDDK veriyordu. Ve tabii ki bazı şartları taşıması gerekiyor ödeme hizmeti kurucularının, ödeme hizmeti vermek isteyenlerin. Mesela ödeme kuruluşu anonim şirket şeklinde kurulmak zorunda. Sermayesinin %10 ve üzerindeki payına sahip olanların ve kontrol elinde bulunduranların 5411 sayılı bankacılık kanununda banka kurucuları için aranan niteliklere taşıması gerekiyor. Çok kısaca özetlersek bu tahmin edersiniz bankacılık kanununda banka kurucularına ilişkin iflas etmeme, konkordato ilan etmeme, müflis olmama, geçmişte bazı suçlardan yargılanmamış olma, özellikle yine bu kara para aklama, ceza kanununun bazı diğer maddeleri uyarınca zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan mahkum olmamış olmak gibi şartlar aranıyor. Bütün bu şartları taşıması gerekiyor ödeme hizmeti kuruluşu kuracaklarında yani hissedarlarının. Yine ödeme hizmeti şirketlerinin pay senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının name yazılı olması gerekiyor. Bu da bankalara benzer bir düzenleme. Bu sermayenin nakden ve her türlü muvazadan ayrı olarak ödenmiş olması gerekiyor. Bu tutar nedir derseniz kanun bir ayrım getirmiş. Fatura ödemelerine aracılık hizmeti sunan ödeme kuruluşları için en az 1 milyon Türk lirası sermaye taşıması zorunluluğu getirmiş. Diğer ödeme kuruluşları için de 2 milyon Türk lirası sermayenin nakden ve her türlü muvazadan ayrı olarak ödenmiş olması şartını koymuş. Yine bu kanun kapsamındaki işlemleri gerçekleştirebilecek şirketlerin gerekli, yeterli personel ve teknik donanıma sahip olması ve şikayet ve itirazlarla ilgili birimleri oluşturmuş olması gerekiyor. Bu tabii bankanın yani Merkez Bankası'nın takdirinin de etkili olduğu bir düzenleme. Çünkü hangi yönetim ve yani yeterli personelin ne olduğu, bunların işte CV'leri, eğitim düzeyleri, teknik donanımlarının ne olduğu biraz bankalara da benzer bir şekilde alt düzenlemelerle de düzenleniyor. Yine bu kanun kapsamında yürütecekleri faaliyetlerin sürekliliğine ve ödeme hizmeti kullanıcılarına ilişkin fon ve bilgilerin güvenliğine ve gizliliğine dair gerekli tedbirleri almış olması gerekiyor ödeme kurumunun. Ve Merkez Bankası'nın denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve organizasyon şemasına sahip olmaları gerekiyor. Yani ana şartlar bunlar diyebiliriz. Ödeme kuruluşları dışında başka tüzel kişilerin ödeme hizmeti sunması mümkün mü Yağmur Hanım?
Aslında kanun burada ödeme hizmeti sağlayıcıları olarak daha geniş bir tanım yapmış. Burada yalnızca ödeme kuruluşları değil, bununla birlikte başka tüzel kişilerin de ödeme hizmetini sağlamaları mümkün kılınmış. 6493 sayılı kanunun 13. maddesinde ödeme hizmeti sağlayıcılarının kim olduğu tanımlanıyor. Buna göre 5411 sayılı kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları ve posta ve telgraf teşkilatı anonim şirketi yani bildiğimiz adıyla PTT ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak tanımlanmış. Yine aynı madde uyarınca Merkez Bankası ve az önce saydığımız ödeme hizmeti sağlayıcısı dışındaki kişiler dışında başka bir kişinin ödeme hizmeti sunamayacağı açıkça düzenlenmiş. Biraz da global düzenlemelere göz atacak olursak, Fintech alanında önemli bir mevzuat olan PSD1'in 2009 yılında yürürlüğe girdiğini ve bu alanda öncü bir mevzuat olduğunu biliyoruz. Bunun akabinde neler yaşandı ve ülke mevzuatımıza nasıl etkileri oldu?
6493 sayılı kanunla PSD1'e paralel düzenlemeler getirildi. Yani biliyorsunuz ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme hizmetlerinin kurulması gibi kavramlar da burada düzenlenmişti. Avrupa Birliği PSD2 düzenlemelerini 2016 yılında yürürlüğe soktu ve 2019 yılına kadar da bunların uyum süresini öngördü. Bu düzenleme ile hedeflenen özellikle ödeme ilişkisinde servis sağlayıcıların önündeki engelleri azaltmak, rekabeti bu anlamda arttırmak, yenilikçi uygulamaların önünü açmak, özellikle çevrim içi, online ve mobil ödeme uygulamalarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesiydi amacı. Yine bir başka burada öngörülen amaç tüketicilerin hem işlem güvenliğini hem de düşük maliyetlerle işlem yapmalarının, dolayısıyla da tüketicilerin korunmasının önünün açılmasıydı. PSD2'nin bu hedefleri ödeme işlemlerinin tüm taraflarını, başta bankalar olmak üzere tabii ki ödeme kuruluşlarını ve tüketicileri bir araya getirerek yapmayı planlıyordu. PSD2'deki en önemli gelişmelerden biri de uygulama programlama arayüzü. Buna Application Programming Interface deniyor ya da API deniyor, API bankacılığı deniyor. Ve bunun kullanılması ve yaygınlaştırılmasının önünün açılması oldu. İlk kez böylece Avrupa Birliği mevzuatında da API uygulamalarının nasıl olacağına ilişkin düzenlemeler getirildi. Yine PSD2 ödeme güvenliği ve tüketici verilerinin gizliliği açısından da tüketicileri korumayı ve yasal standartlar getirmeyi hedefliyordu. Pandemiyle birlikte fintechlerde halka arz ve daha çok yatırım alması da hedefleniyor fintechlerin. Dolayısıyla 6493 sayılı kanun ve ilgili tebliğ de yürürlüğe girecek. Bu anlamda sektörün beklentisi PSD2 kapsamındaki değişikliklerin iç hukuk sistemimizde de düzenlemeler getirilerek yerleşmesi ve önünün açılması aslına bakarsanız.
Az önce bahsettiğimiz ödeme hizmeti sağlayıcılarını yakından ilgilendiren diğer bir yenilik de kara kodlar. Pandeminin etkisiyle birlikte Ağustos 2020'de yürürlüğe giren ödeme hizmetlerinde TR kara kodun üretilmesi ve kullanılması hakkında yönetmelik uyarınca ödeme hizmeti sağlayıcılarına da bazı yükümlülükler getirildi. Bunlarla ilgili de kısaca bilgi verebilir misiniz?
Evet, pandeminin etkisiyle bir özellikle ödeme hizmetlerini yakından ilgilendiren birçok gelişme yaşandı aslına bakarsanız. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz 2020 yazında ödeme hizmetlerinde TR kare kodun üretilmesi ve kullanılması hakkında yönetmeliğin yayınlanması oldu. Bu yönetmelik kapsamında ödeme hizmeti kapsamına giren ve kare kod kullanarak yapılan her ödeme işleminde TR kare kod kullanılacağı düzenlendi. Burada amaç kare kodla yapılan ödemelerde yeknesaklık sağlamak ve bu kullanımının yaygınlaştırılması, kolaylaştırılması ve tabii ki standartize edilmesi. Yine bu yönetmelik kapsamında ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak az önce bahsettiğimiz kuruluşlara da bazı yükümlülükler getirildi. Örneğin ödeme hizmeti sağlayıcısı TR kare kod kullanarak gerçekleştirilmesini sağlayacağı ödeme hizmetleriyle ilgili olarak teknik dokümana uygun bir şekilde kare kod oluşturulmasını sağlamakla ve TR kare kodla yapılacak ödemelerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlü oldu. TR Karekod, Karekod üretici koduna sahip olan ödeme hizmeti sağlayıcısı ve Merkez Bankası tarafından uygun görülen ödeme sistemi işleticisi tarafından üretiliyor. Ödeme hizmeti sağlayıcısı TR Karekod üretimi konusunda dış hizmet alımı yapabiliyor. Ödeme hizmeti sağlayıcısının Merkez Bankası'nın belirlediği sınırları aşmamak kaydıyla TR Karekod kullanılarak yapılacak ödeme işlemleri için üst sınır belirlenebiliyor. TR kare kod kullanmak isteyen ödeme hizmeti sağlayıcılarının yönetmelik kapsamında gereken önlemleri alarak ve eksikliklerini gidererek 31 Aralık 2021'e kadar sisteme uyum sağlamaları gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olalım.
1 Aralık 2021 tarihi itibariyle de bildiğiniz üzere ödeme hizmetleri alanında yeni bir yönetmelik ve tebliğimiz yürürlüğe girdi. Biraz da bundan bahsetmek ister misiniz Özgür Bey?
Tabii bahsedelim. Bu önemli bir değişiklik getirdi ödeme hizmetleri sağlayıcılarına ilişkin yönetmelik. Öncelikle hemen baştan söyleyeyim, bir yıl içerisinde bu yönetmeliğe uyum sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla sektör oyuncularının en azından bir yıllık bir uyum hakları var. Bunu da kaçırmamaları lazım. Faaliyet izni başvuruları için biliyorsunuz belli bir sermaye düzenlemesi vardı kanunda. Fatura ödemelerine aracılık için farklı ve ödeme hizmetleri sunmak için farklı tutarlar. Elektronik para ihraç kuruluşları için de 5 milyon lira ödenmiş sermaye şartı getirildi. Yeni bir tanım eklendi. Ön ödemeli araç ve anonim ön ödemeli araç adı altında. Ön ödemeli araç aslında ödemelerde kullanılacak fonun ödeme hizmeti sağlayıcısına önceden ödenmesi, toptan ödenmesi ve sonrasında bu fonun ödeme hizmetlerinde kullanılmasına imkan veren bir araç. Yani kart gibi de düşünebilirsiniz bunu. Anonim ön ödemeli araçsa bu aracın kimlik tespiti yapılmaksızın kullanılan hali olarak. tanımlandı.
Burada örneğin şirketlerin çalışanlarına sağladığı yemek kartları ya da benzer ödeme hakkı sağlayan kartlar bunlara örnek olarak verilebilir. Yani somutlaşmış hali aslında uygulama da bu şekilde.
Faaliyet izni için gereken başvuru belgelerine de bazı eklemeler yapıldı. Bildiğiniz gibi faaliyet izni için bazı belgeler gerekiyor ve bir inceleme yapılması gerekiyordu. Bu istihbari incelemeden sonra bir de nihai onay aşaması getirildi. Dolayısıyla istihbari incelemeyi geçen kuruluşlar faaliyet izni almak için tekrar bir nihai onay için başvuruda bulunacaklar. Ocak 2020'de yapılan değişikliğe paralel olarak yönetmeliği yürüten merci, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu yerine tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olarak değiştirildi. Bu yönetmelik bildiğin gibi Aralık başında 1 Aralık itibariyle yürürlüğe girdi. Yani 2021'de. Özellikle kişisel verilere ilişkin bir değişiklik vardı.
Evet. Ödeme sistemlerine ilişkin yönetmelik kapsamında artık kişisel verileri koruma kanunun ve diğer yönetmeliklerinde tanımlandığını görüyoruz. Böylece ödeme hizmetlerine ilişkin mevzuatla kişisel veri mevzuatı aslında birbiriyle konuşur hale gelmiş oluyor. Yine bununla bağlantılı olarak yönetmelikte hassas müşteri verisi adlı yeni bir tanım olduğunu görüyoruz. Bu tanımda ödeme emrinin verilmesinde müşterinin kimliğinin doğrulanmasına kullanılan ve diğer kişilerce ele geçirildiği takdirde dolandırıcılık veya sahte işlem yapılmasına olanak veren veriler olarak tanımlanıyor. Ayrıca yönetmelik kapsamında yine bu hassas müşteri verilerinin korunmasına ilişkin de özel hükümler getirilmiş. Böylece bu alanda ödeme hizmetleri mevzuatı bakımından da özel bir hassasiyet olduğunu anlıyoruz. Yine kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişisel verilerin korunması kanununun uygulanacağına ilişkin hükümler eklenmiş ve ödeme hizmeti sağlayıcılarına, kuruluşlarına kişisel verilerin korunması bakımından bazı özel yükümlülükler getirilmiş. Yönetmelikle getirilen değişiklikler temel olarak bu şekildeydi. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle.